Ayrım 17, sayfa 203. 24. Tristan de Cunha. Pierce arkasında Reinhardt'la büyük bilgisayar laboratuvarına girdi. Yine odasından alınmış, derin bir uykunun ortasından uyandırılmıştı. Laboratuvarının parlak beyaz ışığı gözlerini kamaştırdı ve bir sandalyeye takılıp tökezledi. Tekerlekli sandalye laboratuvarın ortasına doğru hareketlendi. Pierce hızla geri çekilerek denge sağlamayı başardı. Ama bu arada dirseği oradaki masanın köşesine çarptı. Dirseğinden parmak ucuna kadar büyük bir ağrı hissetti. Bu patırdıyla laboratuvara girişi oldukça sesli ve bir şekilde ilan edilmiş olsa da 6 monitörlü büyük bir bilgisayar masasının başında oturan Ridley ve Maddox başlarını bile çevirmedikleri gibi hoş geldin de demediler. Ekranların gerisinde dizi dizi gri bilgisayar kasaları duruyordu. Yüklenen işlemcilerini soğutmak için ağır mesai yapan vantilatörleri vınlıyor, uğulduyor, sıcaklığı odaya yayıyordu. Her bir bilgisayara bağlı çok sayıdaki kablodan tüm bilgisayarların bir ağın parçaları olduğu ve hepsinin bir süper bilgisayar gibi çalıştığı sonucu çıkıyordu. Pierre sistemin gücünü yaklaşık olarak bile tahmin edemiyordu. Ama bu bilgisayarların insan zeka ve yeteneğinin çok çok ötesinde olağanüstü bir nitelikte olduğu anlaşılıyordu. Bu en azından bu anlamda Manifold'un modus operandisine uygundu. Reinhardt ona ilerlemesini işaret etti. Mümkünse kendi ayak bağınıza basmadan yürüyünüz. Pierce ayakkabılarına baktı. Sıkıca bağlıydılar. Diğerlerine göre biraz olsun ılımlı olduğunu düşündüğü Maddox'a doğru ilerledi. Yalnızca Ridley'in onu ölümle tehdit ettiği andaki bakışları bile adamın diğerlerinden farklı olduğunun kanıtıydı. Ancak onun vardı Pierce'i pek rahatlatmıyordu. Özellikle de etrafına bakınıp dev laboratuvarın onların varlığı dışında boş olduğunu görünce tedirginliği daha da arttı. Orada her ne olacaksa tanık olmayacaktı. Her ne kadar Maddox vicdanlı gibi biri olsa da Pierce onun kritik bir anda karşı durmak için kendi yaşamını tehlikeye atmayacağından emindi. Araştırmaları Maddox için her şeyden önemliydi. Hatta belki kendi yaşamından bile. Pierce kolunu ovuştururken laboratuvar donanımının ve terminallerin arasında ilerledi. Bilgisayar ekranlarının tam karşısında durdu. Bu arada Reinhardt'ın onun arkasında kalmaya özen gösterdiğinin farkındaydı. Ridley başını Maddox'la birlikte incelemekte oldukları kağıttan kaldırdı. İkisinin de yüzü gülüyordu. Başarı. Ridley, Doktor Pierce dedi. Küçük kutlamamızı paylaşmak için tam zamanında geldiniz. Pierce gülümsemeye çalıştı ve şaşırmış görünmek için elinden geleni yaptı. Balonyada şampanya yok mu? Ridley ayağa kalktı. Dazlak başı laboratuvarın parlak beyaz ışığında cilalanmış bir heykel gibi parlıyordu. Derin, boğuk, duygusuz sesiyle tam bir uyum sağlıyordu. Buna henüz zaman var. Biraz erken. Birkaç ufak test daha. Gerçek kutlamalar ondan sonra başlayacak. Yani sonuç alamadınız mı? Tam olarak değil diyen Maddox'un o anki gülüşü başka koşullarda bulaşıcı bile olabilirdi. Adam gerçekten heyecanlıydı. Ama son ürüne çok yaklaştık. Tabii sizin sayenizde. Demek Hydra'nın DNA'sı işe yaradı. Pierce'in ilgisi uyanmıştı. Bu mitolojik yaratığın gerçekten yaşamış olmasının da ötesinde modern bilimdeki büyük bir atılımın temel taşı olması düşüncesi öylesine etkileyiciydi ki Pierce bir an orada tutuklu olduğunu bile unuttu. Maddox başını salladı. Ridley ile birlikte inceledikleri kağıtları Pierce'e uzattı. Sayfa hiçbir anlam ifade etmeyen sayısız sarı serilerden oluşan grafiklerle doluydu. Kağıt parmaklarının koparıcısına alındı. Maddox onu bir zafer kupası almışçasına havaya kaldırdı. Hydra'dan alınan örneği incelemeye başladığımda başlangıçta aletlerimde bir bozukluk olduğunu düşündüm. Her şeyi yeniden kalibrasyona tabi tuttuk. Yeni araçlar kullandık. Sonuçlar her defasında aynı çıktı. Maddox elini karışık saçlarının arasında gezdirdi. Dağıtmış ve heyecanlı haliyle Pierce'in bilim adamı dostlarına benziyordu. Sözlerini sürdürürken içinden sevinçten güldüğü anlaşılıyordu. Başlangıçta her şey feci gidiyordu. Bizler için DNA'yı araştırmak son derece önemsiz, basit bir işlem olmasının da ötesinde rutin bir iş. Ama Hydra örneğinde durum farklıydı. Yeni bir sistem geliştirmemiz gerekti. Nasıl açıklayayım? DNA ayrıştırma işlemi. Suda yapmamız gerekti. Ah dedi Pierce anladığını belirterek. Örnek büyümeyi ve türemeyi sürdürüyor. Ama başı ya da et kısmının içinde kontrol gücüne sahip hücreler olmadan belirli bir şekil alamayacağından eminim. Aradığımız çözümü büyük örneği incelerken tamamen bir rastlantı sonucunda bulduk. İncelemelerimiz Hidra'nın et dokusundaki suyun D20'ye ağır suya ya da doğal reaktif olmayan su formuna dönüştüğünü gösterdi. Ağır su kullanarak DNA'yı ayrıştırmayı ve analiz etmeyi başardık. Böylece Hidra'nın nedenli benzersiz bir yaratık olduğunu da saptamış olduk. Maddox sakalları uç vermiş çenesini sıvazladı. Sanki aynı keşfi yeniden yaşıyormuşçasına gözleri uzakta bir noktaya dalıp gitmişti. Gezegenimizdeki tüm canlı organizmalar aynı maddeden oluşmuştur. Genomlarımızı çok büyük bir oranda paylaşmaktayız. İnsanoğlunun %98 oranında maymunla, muzla ya da herhangi bir şeyle benzeştiğinin söylenmesinin nedeni bu. Ama Hydra'nın kesinlikle farklı. Çiftli DNA zincirleri, timinin, adenin çiftleri, sitozinguanin, DNA'nın yapısını oluşturan yapı taşları bunlar. Aynı şey Hydra için de geçerli ama bu sarmal çiftlerini birbirine bağlayan unsurlar farklı. Çoğumuz için bu hidrojendir, yani su. Hidra'da ise bu D20. İşte bu. Benzersiz bağlayıcı, diğer canlı organizmalarda bulunmayan genlerin varlığını açıklıyor. Dolayısıyla insanda da yapmamız gereken faal olmayan rejenerasyon genlerini aktive etmek değil, onları yeniden tanımlamak. Bu tuhaf. Tuhaf yetersiz bir ifade. Bunun en iyi ifade edecek sözcük başka bir ırk, uzaylı yaratık. Elimizdeki örneğin yani Hydra'nın uzaylı olduğunu düşünmüyorum. Ama uzaylı bir yaratıkla onun kadar benzeşen ikinci bir organizmayı bu gezegende bulmanın mümkün olmadığı kanısındayım. Hiçbir yerde bunun gibi bir örneğe rastlanmadı. Bu konuda en ufak bir bilgi bile yok. Hiç ikinci bir kafa oluşturabilen bir şeyden bahsedildiğini duydunuz mu Maddox? Klavyede bir şeyler yazdı. Alt ekranda birden bazı görüntüler belirdi. Çiftli sarmallar gösterilen DNA iplikçikleri, bir dizi altıgenle ifade edilen kimyasal formül. Bu formüllerin üzerinde şu etiketler vardı. Adenin, timin, guanin, sitozin, hidrojen, döteryum, tritium. Ayrıca yine bir dizi formül ve büyük boyutlara ulaşmış Hydra'nın fotoğrafları. Pierce bu görüntülerden pek bir şey çıkaramıyordu. Ama Maddox görsel efektlerden yararlanmaya kararlı görünüyordu. Bütün bunlar buzdağının suyun üstünde kalan kısmı. Hidra öylesine kafa karıştırıcı bir yapıda ki yalnızca onu anlamaya çalışmak bile bizi yavaşlatıyor. Şu anda ilgi alanımız tek bir özelliğine odaklanmış durumda. Rejenerasyon. Maalesef Hidra'nın genlerinde şu an için istemediğimiz çok fazla sayıda özellik var. Pierce, zehirli soluk ve insan etine eğilim gibi diye mırıldandı. Maddox soluğunu tutarak ona baktı. Ridley, Hidra'nın bilinen nitelikleri dedi. Ah evet doğru. Maddox yeniden açıklamalarına döndü. Hangi genin hangi özelliği tetiklediğini belirlemek ilgilendiğimiz son nokta. Peki bunu nasıl çözümlemeyi düşünüyorsunuz? Elbette deneyle. Pierce odadaki güçlü klimaya rağmen terlemeye başlamıştı. Maddox ondaki huzursuzluğun farkına vardı. Tabii ki gönüller üzerinde. Reinhardt hemen arkasında, Ridley ise dev gövdesiyle tam karşısındayken Maddox'un güven verici sözcükleri Pierce'in giderek artan korkusunu gidermekten çok uzaktı. Belki damarlarına dolan adrenalin etkisiyle klavyenin hemen yanındaki masada duran içi kırmızı bir sıvıyla dolu 5 yırıngayı fark etti. Peki ya bunlar? İlk ürün. Taşıyıcı olarak bir virüs. Bu seferlik tek iplikli DNA virüsü kullanıldı. Virüs hücre duvarına delip hücreyi başkalaştırmış. DNA ile enfekte ederek. Enfekte olan hücre bölünecek, virüs yayılacak ve taşıyıcı başka bir şeye dönüşecek. Bunu bitirdiğimizde dünyanın ilk her rahatsızlığı iyileştiren aşısını yaratmış olacağız. Daha şimdiden en istenmeyen özellikleri ayrıştırmayı başardık. Hidra'nın genleri normal insanlarınkiyle ve yeryüzündeki tüm yaratıklarınkilerle karşılaştırarak DNA'nın %99'unu ayıklamayı başardık. D20 bağı farklı ama kod kombinasyonları uyumlu. Bu ilk örnekler kalan Hidra genlerinde ayrıştırdığımız %1'inin %5'ini içeriyor. Maddox bir şırınga aldı ama lastik koruyucuyu üzerine bıraktı. Kullanmak gibi bir niyeti yoktu. Yalnızca hayranlıkla baktı. Eğer bunu uyguladığımız denekte rejenerasyon yeteneği gelişirse, araştırmamızı bu solüsyonda bulunan birkaç yüz genle sınırlandırabiliriz. Bir şekilde genleri elimize ederek geride rejenerasyon geninin kalmasını sağlayacağız. Bir tane. İnsan uygarlığının geleceği bu şırıngadaki serumun içinde. Kırmızı sıvıya baktı. Birkaç saniye sonra transtan çıkarak ekledi. Çok yakında insan ırkını yeniden yaratmayı başaracağız. Daha güçlü, daha sağlıklı ve daha ölümsüz. Şırıngayı yeniden diğerlerinin yanına bıraktı. Bu bilgi parçacığı bile Pierce'e derinden etkilemeye yeterli olmuştu. Böylesine bir şeyi bunca kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmek akıl alır gibi bir şey değildi. İnsanüstüydü. Tanrı'yı oynamak gibi. Yani bütün bunlar benim burada geçirdiğim 2 gün içinde mi? Maddox açıklama yapmayı yeltendiyse de Ridley sözünü kesti. Parayla her şey mümkün. Pierce anlamıştı. Bilgisayar. Ridley kurduğu bilgisayar sistemine hayranlıkla bakarak ekledi. NSA'da bir adet Cryo-Tritium bilgisayar var. Bununla saniyede 64 işlem yapılabiliyor. Örneğin kod çözümlemesine ya da bu türden bir işe yöneltilebiliyor. Burada gördüğümüz sistem bir Yahweh 5 NSA sistemine bedel. Saniyede 320 bin işlem yapabilecek kapasitede. Pierce başını salladı. Nasıl bir insan bilgisayarına Tanrı'nın adını verirdi? Son 3 yılda toparladığımız gezegenimizde mevcut en gelişmiş DNA veri bankası sayesinde Yahweh her canlıyı temel genlerini araştırabiliyor. Uyumlu ve uyumsuzları tespit eder. Farklı yaratıkların gen zincirlerini kombine ederek üstün yaratıklar oluşturabilir. Hidra genomunun onu diğerlerinden farklılaştıran kalan %1'ini tamamlamaktaki hızıyla nedenle benzersiz olduğunu kanıtladı. Bu makinenin yaşamı en küçük bileşenlerini ayırıp sonra yeni bir şey inşa edebileceği anlamına geliyordu. Adının kaynağı da buydu. Bana bütün bunları neden açıklıyorsunuz? Siz de bu keşfin bir parçasısınız dedi dostça Pierce'in sırtına vurdu. Bunları bilmek hakkınız. Teşekkürler diyen Pierce adamın bu saflığına hayrandı. Ama artık bu oyundan bıkmıştı. Ridley'e döndü. Gerçek sebep ne? Ridley omuz silkti. Nezaket gereği. Pierce geriye doğru bir adım attı ve aynı anda Reinhardt'a çarptı. Adam kıpırdamadı bile. Kaslardan bir duvar. Maddox şaşkın görünüyordu. Ridley, halbuki ben neye gönüllü olduğunuzu bilmek isteyeceğinizi düşünmüştüm diye ekledi. Pierce çarptığından beri masaya dayalı tuttuğu dirseğini kıvırarak Reinhardt'ın burnuna doğru savurdu. Bu adamı bertaraf etmeyi başarırsa belki de kaçıp büyük binanın herhangi bir yerinde saklanmayı başarabilirdi. Tüm güvenlik önlemlerini aşıp dışarı çıkmayı asla başaramayacağının farkındaydım. Ama savaşmadan kolay olarak kullanmayı da kabul edemezdim. Ne yazık ki Reinhardt'ın refleksleri bir kedi kadar hızlıydı. Ya da dirseğin geleceğini fark etmişti. Büyük olasılıkla da ikisi birden. Büyük bir güçle Pierce'in dirseğini yakaladı. Kolunu çevirdi. Elini tuttu ve kıvırdı. Pierce'in bileği duyulabilir şekilde çatırdadı. Reinhardt onun kırık bileğinden mesajlarından tutup havaya kaldırırken Pierce acıyla çığlık atıyordu. Reinhardt onu kaldırdığı hızla yeniden yere savurdu. Laboratuvar masasına çarpan çenesi o anda kırıldı. Pierce'in bu savaşı kaybetmesine 5 saniye yetmişti. Duyduğu acıyı ise ömrü boyunca unutmayacaktı. Ridley ilk ölünümüz dedi. Maddox itiraz edercesine ellerini sallayarak geri çekildi. Bunda payı olmasını istemiyordu. Ama karşı da koymadı. Ridley'in şırıngayı alıp plastik kapağını çıkarması ve Pierce'in boynuna batırmasını dehşet dolu gözlerle izlemekle yetindi. Pierce karşı koyup çırpındıysa da Reinhardt onu tutmakta hiç zorlanmadı. Pierce sıcak savının vücuduna yayıldığını hissetti. Önce bir acı, ardından bir yanma hissi. Bu yanma kan dolaşımına tam yayılamadan kafasının arkasına kuvvetli bir darbe aldı. Yere yığılırken son gördüğü Reinhardt'ın hemen arkasına durdu ve tabancasını elinde aynen bir sopa gibi tuttuydu. Ridley de başında duruyordu. Bu ölümsüz ruha sahip ölümlüler. Acı ve keyif için doğup yaşarız ve en büyük keyfi de acıdan alırız. Bunu Beethoven söylemiş dedi. Ve Pierce'in başının ucuna diz çökerek kapanmış göz kapaklarından birini yukarı kaldırdı. Haklı mıyım? Bunu bana siz söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Pierce'in son direnci de kırıldı ve boşluğa doğru kayıp gitti. 25. Tristan Cunha. Edinburgh, volkanın yamacından bakınca önemsiz ufak bir yer gibi görünüyordu. Tristan Cunha'nın kısa boylu ağaçlardan oluşan ormanında çabucak kamp kuran at ve kale hızla dik yamaçtan inerek volkanın kraterinden yaklaşık 100 metre aşağıdaki bir noktada durakladılar. Fili kampa göz kulak olması için geride bırakmışlardı. Sonra yol olmayan yalçın yamaçta zorlukla ilerleyerek küçük şehri ve ondan biraz daha büyük Beta Intercorporate tesislerini net olarak görebilecekleri bir noktaya ulaştılar. Kale 140x gece görüşünü zoomlu dürbününden bakarak küçük sakin şehri incelerken at da iyice aydınlatılmış Manifold Beta tesisini yeni oyuncağının gurur ve keyfini kaynağının merceğinden izledi. Bu yeni oyuncak XM-109 yarı otomatik keskin nişancı silahı daha gemiye ayak bastıkları anda Kristant'in güvertesinde onu beklemekteydi. Her ne kadar bu silahın resmen ünlü bir silah üreticisi Barrett tarafından henüz gelişim aşamasında olduğu belirtilse de koyu mavi bir şekilde son geliştirilen modelini ele geçirmeye başarmıştı. Mantıklı düşününce Santaç ekibinin düşmanlarıyla aynı düzeyde teknolojik donanıma sahip olması gerekiyordu. XM-109'un ateşlediği 25 milimlik kalibril mermiler her zırhı delmeye ve küçük bir aracı tek bir atışla kullanılmaz hale sokmaya yeterliydi. Dolayısıyla kanlı canlı bir hedefe nişan aldığında geride pek bir şey kalmayacaktı. Bu silahla kafaya nişan almak bile gereksizdi. Ancak bir M1 Ambras tankı bu silah karşısında dayanabilirdi. Hatta bu rejenerasyon yeteneğine sahip kapibalar karşısında bile tam etkiliydi. Kale ilginç bir şey gördün mü diye sordum. Dışarıda çok az sayıda nöbetçi var. 7 kişi saydım. Üzerlerinde daha önce hiç görmediğim bir silah var. Kale dürbününü tesise çevirdi ve tesisin dış duvarı boyunca uzanan yolda yürüyen bir nöbetçi gördü. Şahın bahsettiği metal stormlara benziyor. 3 namlulu. Dürbününü indirdi. Tesisin yapılış biçimi dikkatimi çekti. At başını salladı. Hapishane gibi. Aynen. Önce bu yüksek duvarların insanları dışarıda tutmak için inşa edildiklerini düşünmüştüm. Ama şimdi içeride tutmak için olduğunu düşünmeye başladım. Acaba bunun sebebi ne olabilir? Kale şehri izlemeyi sürdürdü. Evlerine girip çıkan yollarda gezinen, evlerinin arkalarındaki avlara çamaşır asan bazı insanlar görebiliyordu. Ama onların sayısı da çok azdı. İçinde gerçekten hareket olan aydınlatılmış tek bir bina vardı ki vezir ve şah da birkaç dakika sonra oraya gittiler. Kale birden anlamsızca büyük hanem bugünlerde nasıl at diye sordu. At gözünü keskin nişancı silahının dürbünden ayırmadan artık benim kim olduğumu bile bilmiyor dedi. Ziyaretine gittiğinde amcasının olduğu oğlumu sanıyor. O kadar kötü ha. Üzgünüm dostum. At omuz silkti. Yaşam bu. Yaşlılık işte. Kabullenmekten başka yapacak bir şey yok. Yine de geriye kalan bir tek o var. Genç bayanlar kuyruklu dostum. Bir bakacaksın ortalık küçük atlarla kaynıyor. Seni azgın tavşan. Çocuk istediğini bilmiyordum. Kim istemez ki? Sen istemiyor musun? Şey, doğru kadını bulursam neden olmasın? Kafanda biri var mı? Kale bir anda susup solunu tuttu. Vezir ve şahı gördüm. Binadan çıkıyorlar. At da bakış yönünü değiştirdi ve onların limana doğru yürümelerini izledi. Kayıtsız davranışlarından bir sorunla karşılaşmadıkları anlaşılıyordu. Bu iyi haberdi. Ağır adımlar atmaları ise acele etmelerini gerektiren bir şey keşfetmediklerinin işaretiydi. İşte bu kötü haberdi. Şah ve vezirin katamarana geri dönmelerini izlediler. Birkaç saniye sonra kulakları şahın sesiyle doldu. At beni duyabiliyor musun? Buradayım patron. Şehir halkından bir şey çıkmadı. Fiyasko. Çoğunluğu tesisi önemsiz bir işlerle çalışıyor. Temizlik, yemek servisi filan. İçlerinde orada olup bitenin farkında olan tek bir kişi bile olduğundan kuşkuluyum. Vezir tesisi etrafa bir göz atacak. Neyle karşılaşabilir? Tesisin dışında Metal Storm silahlı 7 nöbetçi var. Dış duvar uydu görüntülerinde olduğundan daha yüksek görünüyor. Ama bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Nasıl yani? Nöbetçiler çevreyi gözetlemiyorlar. Tüm dikkatleri binaya yoğunlaşmış durumda. Şah burada dışarıya sızmalarını istemedikleri bir şeyler gizleniyor. Şah anlaşıldı dedi. Vezirin arkasını kollayın. Kale birden söze karışarak ziyaretçiniz var dedi. Yalnız bir adamın binaların arasından çıkıp başını öne eğerek caddeden tekneye doğru koştuğunu görmüştü. Vezir hemen yola çıksın. Anlaşıldı. Bu arada tepeden tırnağa siyahlar giymiş olan vezir, katamarandan çıkarak kalenin gece görüş dürbününü dışında görüntülemeyecek şekilde gecenin karanlığında kayboldu. Vezir yolda. Tekneye doğru gelen biri var. Şu anda limana ulaştım. Yaşlı gibi. Uzun sakallı. Şah eski bir dost dedi. Endişelenmeyin. Tamam. Bir tık sesi şahın tersini kapamış olduğunu gösterdi. Kale adamın katamarana yaklaşmasını izledi. Şah güverteye çıktı. Geleni dostça karşılamak için elini uzattı. Ama o anda donup kaldı. Kale birden lanet olsun diye haykırdı. At tüfeğini çevirerek uzak görüş dürbününden şahın iki elini havada durduğunu gördü. Tam üzerine yöneltilmiş bir silah vardı. At tüfeğin emniyetini açtı. Adamın kafasını mercin odağına aldı. Bu arada kale ikisini bir an bile gözünden kaybetmeden izliyordu. Şah Volkan'a doğru sanki onları görmek istermişçesine baktı ve hafifçe başını salladı. Mesaj açıktı. Şah başını sallıyor. Ateş etme diye fısıldayan kale, partinin yaşlı adamı ufak etmeye nedenli yakın olduğunu bilincindeydi. Bakalım bu iş nereye varacak?